edebiyat dünyamızdan. Yahya Kemal. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı Byron'u bedbaht eden melal. Gezdim o yaşta dağları, hülyam içinde lal. Aldım Rakofça kırlarının hür havasını, duydum akıncı cetlerimin ihtirasını. Her yaz şimale doğru asırlarca bir koşu. Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu. Mağlupken ordu, yaslı dururken bütün vatan, rüyama girdi her gece bir fatihane ezan. Hicretlerin bakiyesi, hicranlı duygular. Mahzun hudutların ötesinden akan sular, gönlümde hep o zanla beraber çağıldadı. Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı. Bir gün dedim ki, istemem artık ne yer ne yar. Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar. Gittim son diyara ki, serhaddir yerin. Hala dilimdedir tuzu engin denizlerin. Garbın ucunda son kıyıdan en gürültülü bir met zamanı. Gökyüzü kurşunla örtülü. Gördüm deniz dedikleri binbaşlı ejderi, gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri. Keskin bir ürperişle kımıldadı an be an, baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan. Sonsuz ufuktan, ah o ne coşkun gelişti o, birden nasıl toparlanarak kükremişti o. Yelken, vapur ne varsa kaçışmış limanlara, yalnız onundu koskoca meydan ve manzara. Yalnız o kalmış ortada, asi ve bağrı hün. Bin mağara ağzı açmış, ulurken uzun uzun, sezdim bir aşina gibi heybetli hüznünü. Ruhunla karşı karşıya kaldım o met günü. Şekvanı dinledim, ezeli muzdarip deniz. Duydum ki, ruhumuzla bu gurbette sendeniz. Dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıyı. Bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı. Edebiyat dünyamızda bu hafta Yahya Kemal Beyatlı'yı konuşacağız ve şiirinde durduğu yeri ele alacağız. Stüdyomuzda şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Açık Deniz Yahya Kemal'in ne kadar güzel ve ünlü bir şiirlerindendir.
Evet, ünlü şiirlerinden biri. Ama Yahya Kemal'in her şiiri ünlü diyebiliriz.
Değil mi?
Bu geçen zaman içerisinde her şiiri ünlü diyebiliriz. Türk şiirinin en önemli şairlerinden birisi. Getirdiği yeni bir hava var. Programımızda bundan bahsedeceğiz.
Önce isterseniz hayat hikayesine şöyle kısaca
evet,
bir bakalım.
Yahya Kemal'i biraz daha tanımak için hayat hikayesine baktığımızda iki aşama çıkıyor ortaya. Bir yurt dışına kaçtığı diyelim, çünkü bu bir kaçış. Ondan öncesi yurt dışında 9 yıl kalıyor, Türkiye'ye dönüyor. Birinci Dünya Savaşı yılları, Cumhuriyet'in ilanından sonra kendi içinde bu şekilde ayrıntılandırabiliriz hayat hikayesini. Cumhuriyet'ten sonra Yahya Kemal yüksek bürokrat olarak yaşıyor. Üsküp doğumlu, 1884'te Üsküp'te doğmuş. Asıl adı mesela Yahya Kemal'in Yahya Kemal değil. Bunu çoğu kişi bilmez. Asıl adı Ahmet Agah. Hatta ilk gençlik yıllarında mesela diyelim 15 yaşından önce, bu çocukluktan yeni çıktığı sıralarda yayınladığı şiirlerde de Mehmet Agah müstaharını kullanıyor. Babası nispeten hali vakti yerinde bir insan. Üsküp'ün belediye başkanlarından birisi. Annesi ev hanımı. Annesinin mesela Yahya Kemal'in hatıralarından öğrendiğimize göre ayırt edici özelliği dindar, evine, çocuğuna bağlı bir hanımefendi. Fakat babası için çok fazla cümle kurmuyor Yahya Kemal. O döneme ilişkin anlatılarda da babadan biraz ailesine tam sahip çıkmamış gibi bir profili var babanın. Ve yanılmıyorsam da Yahya Kemal babadan pek hoşlanmıyor. Mesela Yahya Kemal adını 1914'te kullanıyor. 1914'e kadar...
Bunun bir sebebi var mı?
Mesela bunun sebebi şu olabilir. Cumhuriyet'ten sonra da Beyatlı soyadını aldı diyelim. Yahya Kemal Beyatlı. Başlangıçtaki isim ne? Ahmet Agah. Yani ondan kurtuluyor gibi bir yorum yapılabilir. Ve burada da
babadan kurtuluyor
sorun
gibi.
Baba. Baba çünkü anneye biraz eziyet ediyor. Yahya Kemal de buna şahit oluyor ve babaya buradan gelen bir tepkisi var. Oysa yine Yahya Kemal'in anlatımlarında baba diyelim ki Yahya Kemal yurt dışındayken, Fransa'dayken harçlığını falan düzenli olarak gönderiyor. Yani tırnak içinde babalık vazifesini çocuğuna karşı yapıyor. Ama o duygusal kırılmayı bir türlü aşamıyor. Okula da Üsküp'te gidiyor. Bugün Makedonya sınırları içerisinde. Tabii biz Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin, hatta Mehmet Akif Tevfik Fikret gibi, Namık Kemal gibi şairlerimizden bahsettiğimizde onların doğum yerleri, görev yaptığı şehirlerden söz ettiğimizde bugün sınırlarımızın dışında kalan şehirlerden, hatta değişik değişik ülkelerden de söz etmiş oluyoruz. Fakat o günkü Osmanlı toprakları içerisinde Ankara, Konya, Eskişehir gibi şehirler bunlar. Yahya Kemal de ilkokula Üsküp'te başlıyor. Ortaokul için Selanik'e gidiyor. Mesela Üsküp, Selanik, ilkokul, ortaokul, lise için İstanbul'a gitmesi düşünülüyor. Liseye Selanik'te başlıyor aslında ama hastalanıyor. Hastalığı sebebiyle okulu yarıda bırakıp anne evine, baba evine dönüyor. Daha sonra İstanbul'da liseyi oku diye gönderiyorlar ve Galatasaray Lisesi'nde okuyacaktır. Ama İstanbul'a geldiğinde okul başlamıştır, kaydını yaptıramaz ve tarih de 1902'dir. Burada bizim tarih literatürümüze Jön Türk diye giren olayla karşılaşıyor. Onlardan etkileniyor. 1903'te Galatasaray Lisesi'nde lise öğrenimini görmek yerine yurt dışına kaçıyor Jön Türklerle birlikte ve 9 yıl Paris'te kalıyor, Avrupa'da kalıyor. Orada bir yıl bir okula, işte bir yıl üniversitede bir iki ders veya bir iki hocanın derslerini takip gibi işler yapıyor. 9 yıl sonra 1912'de İstanbul'a dönüyor. Şimdi İstanbul'a döndükten sonra mesela diyelim ki 1923'e kadar Yahya Kemal ne yapıyor? Birkaç lisede edebiyat öğretmenliği yapıyor. 1916'dan sonra da birkaç yıl Darülfünun'da üniversitede Batı edebiyatı okutuyor. Gazetelerde yazılar yazıyor. Mesela yazdığı yazıları şöyle parantez içi bir bilgi vermek lazım. Milli Mücadele'yi, İstiklal Harbi'ni mutlak olarak destekleyen yazılardır bunlar. Bunlardan dolayı tabii ki belli bir yer ediniyor veya milli mücadelenin İstanbul'daki destekçilerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Fakat özellikle şiirinden bahsederken Şu husus her zaman gözden kaçar. Bu literatürde böyle, edebiyat literatürümüz böyle maalesef. Mesela Yahya Kemal 1912'de İstanbul'a geldi dedik. Ahmet Haşim, Yahya Kemal söz konusu olduğu zaman genellikle Yahya Kemal öncelenir. Sanatsal planda da, nüfuz planında da. İstanbul'a 12'de geldiğinde ortada Ahmet Haşim isimli ünlü bir şair vardır. Haşim'in ona ün katan şiirleri 1908'den itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Ama halk veya edebiyat kamusu, ortamı Yahya Kemal'e ciddi bir ilgi gösterir. Bu ilginin arkasındaki sebep de işte Avrupa'dan gelmiş, Batı edebiyatını biliyor. Yalılarda mesela bu yüksek tabakanın yaptığı toplantılarda şiir okurmuş Yahya Kemal. Çok güzel şiir okuyor. Fakat asıl olarak şiir yayınlamaya 1917-18'den sonra başlıyor.
Kendi hatta, yazdığı şiirlerini
evet,
mi okuyor?
Kendi şiirlerini okuyor ama bunlar yayınlanmıyor. Fransız şairlerinden de şiirler okuyor. Hatta bu durumu Cenap-ı Şahabettin eleştiriyor. Mesela cümleyi şu an motamot hatırlamıyorum ama şu anlama gelen bir eleştiri. Önceden diyor ortaya şiir konurdu. Şair çok ön plana çıkmazdı. Şimdi ise şair ön planda ama ortada şiir yok. Yani Yahya Kemal, Yahya Kemal denilip duruluyor ama bizim Yahya Kemal'in şiiri diye muhatap olduğumuz bir şiir yok şeklinde bir eleştiri yöneltiyor. Mesela Cenap-ı Şahabettin'in bu cümlesi Yahya Kemal'e aktarılıyor. Yahya Kemal de kahkaha atarak diyor ki haklı.
Evet. Zaten haklı. Kitabı da basılmamış değil mi? Öyle bir kitap çıkartmamış sonrasında.
Ya, evet, yani Yahya Kemal'in şiiriyle de hayatıyla da ilgili en temel özelliklerinden birisi hayatı boyunca sadece şiir kitabı değil hiçbir kitabının çıkmaması. Şiirleri Yahya Kemal'in ölümünden sonra
birçok dergide, gazetede evet, yayınlandı o zaman.
Mesela ben şöyle bir bilgi hatırlıyorum. Ölümünden önce, bir yıl önce veya kısa bir süre önce şiirlerini Hürriyet Gazetesi her gün bir şiir olmak üzere bütün şiirlerini gazeteye basıyor, yayınlıyor. Ama ortada kitap yok. Kitap ölümünden sonra Yahya Kemal Enstitüsü veya Vakfı tarzında bir kuruluş, İstanbul Fetih Cemiyeti mi tam şimdi hatırlayamayacağım. Yahya Kemal'in bütün her şeyini kitaplaştırdılar, bastılar.
O, Yahya Kemal Enstitüsü tarafından.
Evet, o teşekkül ortaya çıktıktan sonra Yahya Kemal'in şiirleri ve diğer düz yazıları kitaplaştırılıyor. Cumhuriyetten sonra ise Yahya Kemal'in hayatı bir bürokratın hayatı. Nasıl bir bürokrat? Yüksek bir bürokratın hayatı. Çünkü mesela milletvekilliğiyle başlıyor. 1923'te ilk mecliste Urfa milletvekili. 26'da Polonya, 29'da İspanya, 31'de Portekiz'de orta elçilik. Daha sonra tekrar milletvekili oluyor 34'te. 47'de Pakistan Büyükelçisi, 57'de hastalanıyor. Tedavi için Fransa'ya, Paris'e gidiyor. Türkiye'ye döndükten sonra, kısa bir süre sonra vefat ediyor. Mesela Cumhuriyet dönemindeki yüksek bürokrasi görevlerine bakarak yanılmıyorsam, Metin Eloğlu Yahya Kemal'e ilişkin şöyle bir mısrası var. Onu hatırlamadan edemiyorum. Son zamanlarda bir Yahya Kemal çıktı ki Yahya Kemal derim ben sana gibi bir mısrası var mesela. Kitabı olmadığı gibi özel hayatına ilişkin şu notu da vermek lazım. Hiç evlenmemiştir. Kendine ait bir evi de olmamıştır. İstanbul'da kaldığı zamanlar Park Otel'de yaşamıştır. Yurt dışında orta elçilik veya büyükelçilik görevleri yaparken de zaten oralarda yaşamıştır. Mesela şahsiyet özelliklerinden bir tanesi tarihi çok iyi bilmesi. İslam kültürü veya Türk kültürü diyebileceğimiz başlık altında geniş bir birikime sahip olabilmesi. Bunlara ilişkin de hem yazılarında var tabii ki, sohbetlerinde özellikle çok güzel yorumlar yapabilmesi onun mesela belirgin özelliklerinden diyebiliriz.
Evet, şiirine geçeceğiz, şiir anlayışına.
Evet.
Ama önce bir şiirini dinleyicilerimizle paylaşalım isterseniz.
Tabii ki.
Mehlika Sultan.
Tabii. O da en güzel şiirlerinden birisidir.
Bunu ne zaman yazmıştır acaba? Mehlika Sultan'a aşık yedi genç, gece şehrin kapısından çıktı. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç, kara sevdalı birer aşıktı. Bir hayalet gibi dünya güzeli girdiğinden beri rüyalarına, hepsi meshur o muamma güzeli gittiler görmeye Kaf Dağları'na. Hepsi sırtında aba, günlerce gittiler içleri hicranla dolu. Her günün ufkunu sardıkça gece, dediler belki son akşamdır bu. Bu emel gurbetinin yoktur ucu, daima yollar uzar, kalp üzülür. Ömrü oldukça yürür her yolcu, varmadan menzile bir yerde ölür. Mehlika'nın kara sevdalıları vardılar çıkrığı yok bir kuyuya. Mehlika'nın kara sevdalıları baktılar korkulu gözlerle suya. Gördüler aynada bir gizli cihan, ufku çepçevre ölüm servileri. Sandılar doğdu içinden bir an, o uzun gözlü uzun saçlı peri. Bu hazin yolcuların en küçüğü bir zaman baktı o viran kuyuya ve neden sonra gümüş bir yüzüğü parmağından sıyırıp attı suya. Su çekilmiş gibi rüya oldu. Erdiler yolculuğun son demine. Bir hayal alemi peyda oldu. Göçtüler hep o hayal alemine. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Seneler geçti henüz gelmediler. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Oradan gelmeyecekmiş dediler.
Evet, bu yedi genç Sezai Karakoç'ta da batıya giden yedi oğul nazirisi var. Büyük olasılıkla bu Mehlika Sultan'daki yedi gençten aldı.
Evet, şimdi hep şöyle söylerler. Fransa'ya gitmiş olan şairler mutlaka Fransız şairlerinden etkilenmişler.
Evet. Mesela Yahya Kemal de Baudelaire'den etkilendiğini, hatta fazlasıyla etkilendiğini söylüyor. Fakat Yahya Kemal de mesela şöyle bir değişik durum var. Fransa'ya giden diğer kişilere nazaran. Mesela Yahya Kemal Fransa'ya giderken diyelim ki tırnak içinde %100 Batı'ya hayran. Batı'nın o yakaladığı teknoloji, ekonomi, kültür her neyse o ileri düzeye hayran bir kişi olarak gidiyor. Fakat kendi kültürüne hayran bir kişi olarak dönüyor. Orada mesela Fransız tarihine, milletine, kültürüne verilen önem onu Türk kültürüne, kendi memleketinin tarihine döndürüyor. Böyle bir etkisi oluyor. Ve biz Yahya Kemal'in şiirlerini okuduğumuzda zaten çok fazla değildir bu şiirler. Bugün itibariyle iki kitapta toplanmıştır. Örneğin Açık Deniz, Mehlika Sultan veya Süleymaniye'de Bayram Sabahı gibi şiirleri de hatırladığımızda hep kendi muhteşem, muazzam, üstün tarihimize atıf vardır. Bununla doludur. Mesela oraya giden ve Türkiye'ye dönen kişiler genellikle Batı lehine diyelim ki bir söylem geliştirirler Türkiye'de, Yahya Kemal'de bu tam tersinedir. Yani Türkiye'nin, tarihimizin, medeniyetimizin önemine ikna olarak oradan dönmüş. Bu açıdan bu özelliğinin altını çizmek lazım.
Evet, aslında Türkçeyi aruza başarıyla, o değil mi,
Şimdi
çevirmiş
o
kişi,
mesele de
uygulamış.
Yahya Kemal'in kesinlikle bu konuya bir katkısı var. Fakat asıl işi yapan kişi bence Mehmet Akif'tir. Mesela Servet-i Fûn'un aruz bezdini tekrar eskiye döndürerek böyle bizim ağdalı veya süslü diyebileceğimiz kelimelerle, anlatımla doldurdu. Fakat Tanzimat Edebiyatı, dilde sadeleşme diyebileceğimiz bir konuya önem verdi. Namık Kemal'le başlayan bir süreç yaşandı. Fakat Tanzimat Edebiyatı'nı biz indirgediğimiz zaman fikir şiiri diye tanımlıyoruz. Bu fikir şiiri bir de o sadeleşen dille birlikte retoriğe boğdu şiiri. Yani siz herhangi bir ansiklopedik bilgiyi, tarihi bilgiyi alıyorsunuz, bunu şiir kalıbına döküyorsunuz ve herkesin anlayacağı bir şekilde hitabet formatında yani döktürüyorsunuz. Fakat sanat ortadan kalkıyor. Servet-i Fünun sanat anlamında bir müdahale yapıyor. Sanat anlamında bir müdahale yaparken de hem mesela daha önceden hiç karşılaşılmamış ifadeler, mavi rüya gibi, işte kırmızı göl gibi, ne bileyim yani böyle tanımlanmayacak bizim bugün imge dediğimiz hususun ilk örneklerini veren bir yenilik getiriyorlar şiire. Ama Servet-i Fûn'un mesela 1895-1900 arasında, 1901 arasında etkili diyelim. Ondan sonra 1910'lara doğru sahneye, tabir caizse sahneye Mehmet Akif çıkıyor. Hem aruz beznini çok usta bir şekilde kullanıyor, hem sokakta konuşulan Türkçe ile yazıyor. Ahmet Haşim, Mehmet Akif, işte tabii bunların öncesinde Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve 15'ten sonra diyelim, 10'lu yılların ikinci yarısından itibaren Yahya Kemal, aruz vezni dediğimiz vezni adeta hece vezniymişçesine herkesin anlayabileceği, rahatça kullanabileceği bir forma kavuşturuyorlar. Mesela siz diyelim Açık Deniz'i okudunuz, daha sonra Mehlika Sultan'ı okudunuz. Bunların vezni aruz vezni.
Evet.
Ama bunları okurken biz bunu veznini anlayamıyoruz, işte feülün mefulün yapamıyoruz gibi bir şey gelmiyor aklımıza. Fakat Cumhuriyet'ten sonra biraz da yeni kurulan devletin heyecanı ve coşkusuyla iktidar algısıyla arkadaş bizim milli veznimiz hece veznidir. Biz aruz veznini kullanmayacağız. Bundan sonra hece vezni kullanılacak anlamında gayri resmi bir dayatma yapılıyor şiir ortamına. Eğer iş olağan akışına bırakılsa belki bugün aruz hala yaşayan bir vezin olacak. Belki hece mesela şimdi diyelim modern şiir ortamında hece vezni yok. Kimse heceyle modern şiir yazmıyor. Böyle denemeler de var. İkinciye 40'lı yıllarla hatta Garip Orhan Veli ile hece vezni yürürlükten kalkıyor tabiri caizse. Belki o da aynı şekilde yaşayacak. Böyle denenmiş, tecrübe edilmiş, yarım kalmış bir girişime dönüşmeyecekti. Ama Yahya Kemal o ısrarlı hece vurgusunun yapıldığı zamanlarda bile aruz vezninden sapmamıştır.
Arapça ve Farsça sözcükleri de zaten kullanmıştır.
Tabii ki.
Yani
Ama biz bugün
vazgeçmemiştir.
mesela Yahya Kemal'in hangi şiirini okursak, o Arapça Farsça kelimeler için konuşuyorum. Yani %80 %90 oranında doğrudan o şiiri anlarız.
Evet.
Mesela dilinin daha sade, daha günümüz Türkçesine yakınlığı açısından Yahya Kemal Haşim'den de üstündür. Cenab-ı Şahabettin'den de üstündür. Tevfik Fikret'ten de üstündür. Yahya Kemal'in mesela bulmacalarda falan sorulur. Hece vezniyle yazdığı şiir hangisidir? Bir tane hece vezniyle şiir yazmıştır
ok
diye.
Şiir.
Ok şiiri. Evet. Siz de hemen bakın ok dediniz. Evet. Şöyle bir gelenek varmış. Mesela buradan bile aruz vezine, divan şiirine ne kadar önem verdiğini çıkarabiliriz. Divan şairleri aruz vezniyle yazıyorlar ama hece vezniyle de şiir yazdıklarını göstermek için bir tane hece vezniyle şiir yazarlarmış. Yahya Kemal de ben istesem hece vezniyle de bu yazdığım şiiri yazabilirim diyerek bir tane hece vezni ile işte ok şiirini yazıyor. Mesela Yahya Kemal'in hem bu tavrı yani ısrarla 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda aruzla yazmaya devam etmesi hem de şiirinde bizim Osmanlı tarihi diye tanımlayabileceğimiz tarihimizi en üst perdeden vurgulaması aslında köklerimize sahip çıkışla sadece açıklanamaz. Sezai Karakoç'un şöyle bir mısrası var Yahya Kemal'le ilgili. Aslında mısra 3 mısra ama ben tam hatırlayamıyorum şimdi. Yahya Kemal mi? Bozgunda fetih düşü. Böyle bir anlam böyle bir anlamı olan bir 3 mısrası var. Yani bozgunda fetih düşlemek. Yahya Kemal budur. Şimdi biz Birinci Dünya Savaşı gibi ağır bir savaştan çıkmışız. Birçok toprağımızı kaybetmişiz. Ama Anadolu'yu, bugünkü Türkiye'yi kurtarmış ve yeni bir devlet kurmuşuz. Fakat burada da yeni bir istikamete yönelmişiz. Mesela birçok değişiklik yapmışız. Siz böyle bir ortamda topluma sen çok üstün bir tarihe sahipsin, üstün bir kültüre sahipsin, sen şöyle şöyle mükemmelsin diye adeta moral veren bir şiir, destek çıkan bir şiir ve bunu Akif'le birlikte yapan ikinci adam. Başka adam da pek yok.
Evet, dinleyicilerimiz de Yahya Kemal Beyatlı'nın hani sessiz gibi. Değil mi?
Evet.
En çok sevdikleri şiirdir. Evet. Aslında en çok da hani onunla biz biliriz Yahya Kemal Beyatlı'yı, değil mi?
Ders kitaplarında da Akıncı şiiriyle birlikte galiba en çok yer verilen şiir Sessiz Gemi, yanılmıyorsam. Çünkü bu lise süzgecinden geçen herkes Yahya Kemal, Sessiz Gemi, Akıncı, yani bunları hatırlar.
Evet, süremizin sonuna geldik. O zaman Akıncı ile noktalayalım bugünkü Edebiyat Dünyamızdan programını. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Gökhan Polat sesimizi sizlere ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya bizler yine burada olacağız diyoruz. Görüşebilmek umuduyla hoşça kalın. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı beyler beyi haykırdı, ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Edebiyat Dünyamızdan.